Kitabın adı Alaycı Kuş. Yazarı Susan Collins. 4. ayrım. Ağzımdan kontrolsüz, insanın suyun altında bastırılıp oksijenden acı verici boyutta mahrum kaldığı zaman çıkardığı inilti ve iç çekiş arası sesi andıran bir mırıltı çıktı. İnsanları iki tarafa itip, Pete'in tam karşısına geçtim ve ellerimi ekrana yasladım. Bakışlarında acı çektiğine dair bir iz, işkence sıkıntısından kalma bir yansıma aradım. Ama hiçbir şey yoktu. Pete gürbüzlük derecesinde sağlıklı görünüyordu. Teni komple bir ciladan geçmiş gibi ışıl ışıl pürüzsüzdü. Tavırları ciddi ve kontrollüydü. Bu görüntüyü rüyalarımdan hiç çıkmayan o harap ve kanlar içindeki çocukla bağdaştırmam imkansızdı. Caesar son derece rahat bir tavırla Pete'in karşısındaki koltuğa yerleşti ve ona uzun bir bakış attı. "Pekala Pete, aramıza yeniden hoş geldin." Pete'in dudaklarında belli belirsiz bir gülümseme belirdi. "Her iddiasına girerim, benimle son röportajını çoktan yaptığını düşünmüşsündür Caesar." "İtiraf ediyorum, düşündüm," dedi Caesar. "Çeyrek asır oyunlarından önceki gece. Seni yeniden aramızda görebileceğimizi kim tahmin edebilirdi ki?" "Benim böyle bir planımın olmadığı kesin," dedi Pete, kaşlarını çatarak. Caesar ona doğru eğildi. "Sanırım planının ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Katniss Everdeen'in ve çocuğunuzun hayatta kalmasını sağlamak için arenada kendini feda etmek niyetindeydim." "Aynen öyle, çok açık ve net." Pete'in parmakları koltuğun desenli döşemesinde dolaşıyordu. Ancak başkalarının da farklı planları varmış. "Evet, başkalarının da planları vardı," diye düşündüm. "Acaba Pete, isyancıların bizi piyon olarak kullandıklarını o zaman tahmin etmiş miydi? Kurtuluşumun daha en başından ayarlandığını anlamış mıydı? Ve nihayet akıl hocamız Hamid Abernethy'nin hiç ilgilenmiyormuş gibi göründüğü bir amaç için ikimizi de kandırdığını hissetmiş miydi?" Bunu izleyen sessizlikte Pete'in kaşları arasında yer eden çizgileri fark ettim. Ya tahmin etmiş ya da haberdar edilmişti. Ancak Capitolo'nu öldürmediği gibi cezalandırmamıştı da. Şimdilik bu, en cüretkâr umutlarımı dahi aşan bir gelişmeydi. Tek parça duruşunu, bedeninin ve aklının sağlıklı halini içime çektim. Pete'in görüntüsü bana hastanede verdikleri morfinle aynı şekilde damarlarımda akarken, son haftaların acısını uyuşturmaya başlamıştı bile. Caesar, "Neden bizi arenadaki son akşamdan bahsetmiyorsun?" diye sordu. "Bazı şeyleri daha iyi anlamamıza yardım edebilirsin." Pete kafasını salladı ama karşılık vermekte acele etmedi. "O son gece. Size o son geceyi anlatmak. Şey, öncelikle arenada olmanın nasıl bir şey olduğunu hayal etmelisiniz. Buharla dolu bir kasenin altına hapsedilmiş bir böcek olmak gibi. Etrafınızın yemyeşil, canlı ve sık bir ormanla çevrili olduğunu düşünün. Dev saatin tiktaklarının ömrünüzü eksilttiğini, her saat başının yeni bir dehşet vaat ettiğini, son iki gün içinde tam 16 kişinin, bazıları sizi savunmaya çalışırken, öldüklerini hayal etmelisiniz. Ve bu hızla giderse son 8'in sabaha varmadan ölmüş olacaklarını. Bir kişi hariç, galip ve planınızın galip gelmemek olduğunu." Bütün bunları hatırlarken bütün bedenimden ter fışkırıyordu. Elim ekranın yüzeyinde aşağı doğru kaydı ve cansız bir et parçası gibi yanıma düştü. Pete'in oyunları resmetmek için bir fırçaya ihtiyacı yoktu. Sözcüklerle de aynı ustalıkla oynayabiliyordu. Arenaya adımınızı attığınız anda bütün dünya çok uzakta kalıyor. Sevdiğiniz ya da önemsediğiniz herkesin varlığı neredeyse sona eriyor. Pembe gök, ormandaki canavarlar ve kanınıza susamış haraçlar asıl gerçekliğiniz haline geliyor. Önemli olmuş ve olacak tek şey haline. Kendinizi ne kadar kötü hissederseniz hissedin, birilerini mutlaka öldürmek zorunda kalacaksınız. Çünkü arenada yalnızca tek bir dilek şansınız var ve bedeli çok ağır. "Bedeli kendi canın olabiliyor," dedi Caesar. "Ah hayır, kendi canından bile daha ağır olabiliyor. Masum insanları öldürmek," dedi Pete. "Bunun bedeli olduğun ve olacağın her şey olabilir." Caesar sakin bir sesle, "Olduğun ve olacağın her şey," diye tekrarladı. Odaya derin bir sessizlik çökmüştü. Aynı sessizliğin bütün paneme yayıldığını hissediyordum. bütün bir ulus ekranlara doğru eğilmişti. Çünkü daha önce arenada olmanın nasıl bir şey olduğundan bahseden hiç kimse olmamıştı. Pete devam ediyordu. Ve siz de dileğinize sıkı sıkıya tutunuyorsunuz. Ve evet, o son gece tek dileğim Katniss'i kurtarmaktı. Ancak isyancılardan haberimin olmamasına rağmen içime sinmiyordu. Her şey fazla karmaşıktı. O günün daha erken saatlerinde onun teklifine uyup kaçmadığım için pişmanlık duyduğumu fark ettim. Ancak o noktada bu işten çıkmak imkansızdı. Kendinizi Beaton'ın Tuzlu Göl'e elektrik verme planına fazla kaptırmıştınız. Diğerleriyle müttefik rolü oynamaya fazla kaptırmıştık. Pete ani bir çıkışta, bizi ayırmalarına asla izin vermemeliydim diye devam etti. Onu o zaman kaybettim. Cesar, sen yıldırım ağacında kalırken ve o, Johanna Mason'la birlikte tel bobinini suya götürürken diye açıkladı. Bunu ben istemedim, Pete öfkeden kızarmıştı. Fakat Beatty'ye ittifaktan ayrılmak üzere olduğumuzu belli etmeden tartışamazdım. Otel kesilince bir anda her şey kontrolden çıktı. Yalnızca bölük pörçük bir şeyler hatırlıyorum. Onu bulmaya çalıştığımı, Brutus'un Chef'i öldürüşünü izleyişimi, benim Brutus'u öldürüşümü. Katniss'in adımı seslendiğini biliyorum. Sonra yıldırım ağaca çarptı ve arenanın etrafındaki güç sahası havaya uçtu. Havaya uçuran Katniss'ti Pete, dedi Cesar. Görüntüleri sen de gördün. Pete cevabı yapıştırdı. Ne yaptığını bilmiyordu. Birimiz Beaton'un planını takip edemiyorduk. Katniss'in o telle ne yapması gerektiğini çözmeye çalıştığını siz de görebilirsiniz. Pekala, yalnızca biraz şüpheli görünüyor, o kadar, dedi Cesar. En başından beri isyancıların planının bir parçasıymış gibi. Pete ayağa fırladı ve ellerini sunucunun koltuğunun iki yanına kilitleyerek yüzünü yüzüne neredeyse dayadı. Gerçekten mi? Johanna'nın onu az kalsın öldürecek olması da planın bir parçası mıydı yani? O elektrik şokunun Katniss'i felç etmesi, bombalamayı tetiklemesi. Artık büsbütün bağırıyordu. Bilmiyordu Cesar. İkimiz de birbirimizi hayatta tutmaya çabalamamız dışında hiçbir şey bilmiyorduk. Cesar hem kendini korumak hem de Pete'i yatıştırmak ister gibi elini Pete'in göğsüne koydu. Tamam Pete, sana inanıyorum. Tamam, Pete biraz uzaklaştı. Ellerini koltuktan çekip saçlarının arasına uzattı ve özenle biçimlendirilmiş sarı buklelerini karıştırdı. Fena halde üzgün ve sinirli koltuğuna çöktü. Cesar, Pete'i bir süre süzdükten sonra ''Ya akıl hocanız Hamid Abernethy?'' diye sordu. Pete'in yüzü sertleşmişti. Hamid'in ne bildiğini bilmiyorum. ''O da bu komplonun bir parçası olabilir mi?'' ''Hiç bahsetmedi,'' dedi Pete. Cesar bastırıyordu. ''Kalbin ne diyor?'' ''Ona güvenmemem gerektiğini,'' dedi Pete. ''O kadar.'' Hava aracında üzerine saldırdığım ve yüzünde uzun pençe izleri bıraktığım günden beri Hamid'i hiç görmemiştim. Buranın ona kötü geldiğini biliyordum. 13. mıntıkada kafa yapan içeceklerin üretim ve tüketimi sıkı biçimde yasaklanmıştı. Hastanede pansuman amaçlı kullanılan alkol bile kilit altında tutuluyordu. Sonuç olarak Hamid, geçiş süresini kolaylaştıracak gizli bir zula ya da ev yapımı karışımlardan mahrum halde ayık kalmaya mecbur edilmişti. Onu içkiden tamamen arınana dek tecrit etmişlerdi ve henüz halkın içine karışmaya uygun görülmüyordu. Bu, onun için acı verici bir şey olmalıydı ama Hamid'e beslediğim bütün sempatiyi bizi nasıl kandırdığını anladığım anda kaybetmiştim. Şimdi Kapitol yayınını izlediğini ve Pete'in de onu bir tarafa ittiğini görebildiğini umuyordum. Cesar, Pete'in omzunu sıvazladı. İstersen hemen şimdi kesebiliriz. Pete alaycı bir tonlamayla, tartışacak başka konular da mı vardı diye sordu. Cesar, sana savaşla ilgili düşüncelerini soracaktım ama çok üzgünsen diye başladı. Ah, buna karşılık veremeyecek kadar üzgün değilim. Pete derin bir soluk aldı ve doğruca kameraya bakarak, ister Kapitol'de, ister isyancıların tarafında, bizi izleyen herkesin bir an durup bu savaşın ne anlama gelebileceğini düşünmelerini istiyorum, dedi. İnsanoğlu için daha önce birbirimizle savaşırken az kalsın soyumuzu tüketiyorduk. Şimdi sayımız daha da azaldı. Koşullarımız çok daha belirsiz. Gerçekten yapmak istediğimiz bu mu? Kendimizi tamamen öldürmek. Hangi umutla? Dünyanın dumanı tüten son kalıntılarının düzgün türlere miras kalacağı umuduyla mı? Ben gerçekten de söylediklerini takip edebildiğimden emin değilim. Pitt, birbirimizle savaşamayız Sezar diye açıkladı. Yoksa geriye düzeni sürdürecek yeterince insan kalmayacak. Eğer herkes silahını bırakmazsa ve burada çok yakın bir gelecekten bahsediyorum, her şey bitmiş olacak zaten. Sezar, yani bir ateşkes çağrısında mı bulunuyorsun diye sordu. Evet, ateşkes çağrısında bulunuyorum dedi Pitt yorgun bir sesle. Şimdi neden gardiyanlardan beni daireme geri götürmelerini rica etmiyoruz? Böylece İskambil'den 100 ev daha yapabilirim. Sezar kameraya döndü. Pekala, sanırım sohbetimizin sonuna geldik. Şimdi her zamanki yayın akışımıza geri dönüyoruz. Müzik sesi yükseldi ve sonra bir kadın, Kapitol'de yaşanması beklenen kıtlıklarla ilgili bir diste, taze meyve, güneş pilleri, sabun okumaya başladı. Onu benden beklenmeyecek bir ilgiyle dinlemeye başladım. Çünkü herkesin bu röportaja vereceğim tepkiyi beklediğinden emindim. Ancak her şeyi bir çırpıda sindirmem, Pitt'i sapasağlam ve sağlıklı görmenin mutluluğu, isyancılarla işbirliği yapmak konusundaki masumiyetimi savunması ve ateşkes çağrısında bulunarak Kapitol'le inkar edilemez bir suç ortaklığına girmiş olması imkansızdı. Ah, bunu savaş konusunda iki tarafı da suçlu buluyormuş gibi söylemişti. Ancak isyancılar için yalnızca ufak ve önemsiz zaferlerin söz konusu olduğu şu noktada ateşkes ancak daha önceki durumumuza dönmemiz anlamına gelirdi ya da daha kötüsü. Arkamda Pitt'i suçlayan cümleler kurulduğunu duyuyordum. Hain, yalancı ve düşman sözcükleri duvarlara çarpıp bana kadar ulaşıyordu. İsyancıların öfkesine katılamayacağım ya da karşı duramayacağım için yapılacak en iyi şeyin oradan sıvışmak olacağına karar verdim. Kapıya ulaştığım anda Coyne'in diğerlerini bastıran sesi yükseldi. Henüz çekilmen için izin verilmedi. Askere verdiğin. Coyne'in adamlarından birinin elini kolumda hissettim. Bu pek saldırgan bir hareket sayılmazdı ama arenadan sonra aşinası olmadığım her dokunuşa savunmaya geçerek tepki verir olmuştum. Kolumu çekip kurtardım ve koridora doğru koşmaya başladım. Arkamda bir itiş kakış sesi duysam da durmadım. Zihnimde tuhaf, küçük gizlenme yerlerimin hızlı bir envanterini yaptım ve kendimi malzeme dolabına atıp bir tebeşir kutusunun yanına kıvrıldım. Avuç içlerimi yanaklarıma bastırdım ve gereğinden fazla geniş olduğu için neredeyse yüzümü asıyormuşum hissi uyandıran gülümsememi hissettim. Pitt hayattaydı ve haindi. Ancak o an için umurumda değildi. Benim için önemli olan ne dediği ya da kimin adına konuştuğu değil, hala konuşabilir durumda olmasıydı. Bir süre sonra kapı açıldı ve biri içeri daldı. Gail yanıma kaydı. Burnundan kan damlıyordu. Ne oldu diye sordum. Boksun yoluna çıktım dedi omuz silkerek. Tişörtümün koluyla burnunu sildim. Dikkat et. Daha nazik olmaya çalıştım. Silmek yerine usul usul dokundum. Boks hangisi? Aa biliyorsun, koyunun sağ kolu olan yalakası. Seni durdurmaya çalışan. Elimi itti. Bırak, kan kaybından öleyim mi istiyorsun? Damlama yerini istikrarlı bir kan akışına bırakmıştı. İlk yardım girişiminden vazgeçtim. Boksla mı dövüştün? Hayır, o senin peşinden gelmeye kalkınca kapıyı tuttum o kadar. Dirseği burnuma geldi. Büyük olasılıkla ceza alacaksın dedim. Aldım bile. Bileğini havaya kaldırdı. Anlamayan gözlerle baktım. Coyne iletişim kelepçemi geri aldı. Ciddiyetimi korumaya çalışarak dudağımı ısırdım. Ama bana çok saçma gelmişti. Buna üzüldüm asker Gail Hawthorne. Üzülme asker Katniss Everdeen. Sırıttı. Zaten kolumda kelepçeyle yürürken kendimi pisliğin teki gibi hissediyordum. İkimiz de gülmeye başladık. Bence ciddi bir rütbe indirimi aldım. 13. mıntıkanın sayılı iyi şeylerinden biriydi bu. Gail'i geri almak. Kapitol'ün Pitt ve beni zorla evlendirme baskısı ortadan kalkınca arkadaşlığımızı geri kazanabilmiştik. Gail, işi daha ileri götürmek için herhangi bir girişimde beni öpmek, aşktan bahsetmek gibi bulunmuyordu. Ya cidden çok hasta olmuştum, ya bana nefes aldırmak istiyordu, ya da Pete Capitol'ün elindeyken acımasızlık olacağına inanıyordu. Her neyse, yeniden sırlarımı paylaşabileceğim birinin olması çok güzeldi. Kim bu insanlar diye sordum. Biz. Biraz kömür yığını yerine atom bombamız olsaydı biz de böyle olurduk diye karşılık verdi. 12'nin karanlık günlerde diğer isyancıları terk etmediğini düşünmek hoşuma gidiyor dedim. Edebilirdik. Teslim olmak ya da nükleer bir savaş başlatmak arasında bir tercih yapmak zorunda kalsaydık edebilirdik dedi Gail. Aslında hayatta kalmayı başarmış olmaları bile dikkate değer. Belki de ayakkabılarımda kendi mıntıkamın küllerini taşıdığım için olsa gerek, 13. mıntıka halkına ilk kez onlara çok gördüğüm bir şey veriyordum. Anlayış. Her şeye rağmen hayatta kalabildikleri için. Şehirlerinin bombalanıp toza dönmesinden sonra, yer altındaki odacıklara tıkışmak zorunda kaldıkları ilk yıllar gerçekten çok zor olmalıydı. Nüfuslarının büyük kısmı yok olmuş, yardım isteyebilecekleri olası bir müttefikleri kalmamıştı. Geçen 75 sene içinde kendi kendilerine yetmeyi öğrenmiş, vatandaşlarını bir orduya dönüştürmüş ve hiç kimseden en ufak bir yardım almadan yeni bir toplum kurmuşlardı. Eğer o çiçek salgını doğum hızlarına ket vurmuş olmasa, onları yeni bir gen havuzu ve üreyecek yeni insanlara muhtaç etmese çok daha güçlü olabilirlerdi. Fazla militarist, aşırı programlı ve bir anlamda mizah duygusundan yoksun oldukları doğruydu. Ama buradaydılar işte ve Kapitol'ü alaşağı etmeye istekliydiler. Yine de kendilerini göstermeleri fazla uzun zaman aldı dedim. Kolay olmamıştır. Kapitol'de bir isyan tabanı oluşturmak, mıntıkalarda organize bir yeraltı örgütü kurmak zorundaydılar dedi Gail. Ve sonra her şeyi harekete geçirecek birine ihtiyaç duydular. Sana. Pete'e de ihtiyaçları vardı, bunu unutmuş gibiler. Gail'in yüzü kararmıştı sanki. Pete bu gece büyük zarara yol açmış olabilir. İsyancıların çoğu sözlerini derhal bertaraf edeceklerdir elbette. Ama direncin daha zayıf olduğu mıntıkalar var. Belli ki ateşkes Başkan Snow'un fikri. Ama Pete'in ağzından çıkınca kulağa çok mantıklı geliyor. Gail'in yanıtından korkmama rağmen sordum. Sence bunu neden söylemiştir? İşkenceye maruz kalmış olabilir ya da ikna edilmiş. Benim tahminim seni korumak için bir tür anlaşma imzalamış olmasından yana. Eğer Başkan Snow seni isyancılar tarafından ele geçirildiğinde dünyadan bir haber, kafası karışmış hamile bir kız olarak sunmasına izin verdiyse ateşkes fikrini ileri sürmesi çok normal. Böylece kaybeden mıntıkalar olursa senin için hala bir hoşgörü şansı olabilir. Tabii doğru oynarsan. Hala biraz şaşkın görünüyor olmalıydım. Çünkü Gail bir sonraki cümlesini ağır ağır söyledi. Katniss, o hala seni hayatta tutmak için uğraşıyor dedi. Beni hayatta tutmak için mi? Ve sonra anladım. Oyunlar hala devam ediyordu. Arenadan ayrılmış olabilirdik ama Pete ve ben öldürülmediğimiz için canımı koruma dileği geçerliliğini koruyordu. Aklından geçen, savaş sürerken benim göze batmadan güvende ve tutsak edilmiş durumda korunmamı sağlamakta. Böylece iki tarafında beni öldürmek için elle tutulur bir nedeni olmayacaktı. Kazanan Kapitol olursa kim bilirdi ki belki ikimizin de yaşamasına ve ben rolümü doğru oynarsam oyunların devam edişini izlememize izin verilirdi. Zihnimden binbir görüntü akıp gidiyordu. Arenada Rue'nun bedenini delip geçen mızrak, Gail'in kırbaçlama kabininde öylece sallanan et yığınına dönüşmüş gövdesi, dört bir yanı ceset artıklarıyla dolu bir çöplüğe dönüşen evim. Ve ne uğruna, ne uğruna. Kanım gittikçe ısınırken başka şeyler de hatırlıyordum. Gözümün önünde beliren ilk görüntü, 8. mıntıkadaki ayaklanma olmuştu. Çeyrek asır oyunlarından önce galipler ellerini birbirlerine kenetlemişlerdi. Ve benim o oku arenadaki güç sahasına doğrultmam da kaza değildi. O okun düşmanın kalbinin derinliklerine saplanmasını nasıl da istemiştim. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 39. Devamı 5. 5. ayrımda.